Ayrım 14, sayfa 111. Tağut, kutsal aldanışın soy ağacı. Soner Yalçın. 17 Şubat 1923'te İzmir'de düzenlenen İktisat Kongresi'nde Maarif Vekaleti'nin 1924 yılı bütçe görüşmelerinde konu gündeme getirildi. Nihayet 23 Mayıs 1928 tarihinde yazar, eğitimci ve dil uzmanlarından oluşan dil encümeni kuruldu. Heyet kapsamlı çalışmasıyla dünya dillerinden ve alfabelerinden örnekler vererek Elif Ba raporunu hazırladı. Ardından 1 Kasım 1928 tarihinde Türk alfabesi kanunu çıkarıldı. Devrim kararları bir gecede alınmış değil, yılların birikimi var. Mesela şunu hatırlatmalıyım. 716 yılında dikilen Tonyukuk'u yazıtı, 732 yılında dikilen Kültigin yazıtı, 735 yılında dikilen Bilge Kağan yazıtı. Türk dili ve alfabesi, Türk tarihi, Türk edebiyatı, Türk sanatı ve Türk devlet geleneği hakkında önemli bilgiler veren Orhon yazıtlarının kökünü Kağanların vasiyeti oluşturur. Üste gök basmasa, altta yer delinmese, Türk milleti ilini, yurdunu, törünü kim bozabilir? Törü toplumsal ve siyasal düzene hakim olan hukuktur. Törü hükümdarı bağlayan objektif hukuk kaidesidir. Türk devlet geleneğinde törünün bu kadar önemli olmasının sebebi, boylar ve kabileler arasında yaşanması muhtemel kargaşayı hukuka dayanarak önlemektir. Bilge Kağan devletinin kudretini anlatırken böyle kazanılmış, tanzim edilmiş ülkemiz, törümüz var diye övünür. Yazıtlarda düzeni neyin bozduğu ayrıntılı anlatılır. Türklerin yabancıların siyasetine alet olduğu zamanlarda devlet kademelerinde bilgili ve ehil olmayan kadrolar iş başına getirildiğinde, yabancı kültürler Türk birliğini zedeleyip kişiliğini kaybettirdiğinde düzen işlemez hale geliyor ve devlet çöküyor. Uzatmayayım. Orhun yazıtlarından Cengiz Han'ın Koko defterine, yani mavi defterine kadar Türk devlet geleneği nesilden nesile cumhuriyete kadar intikal etti. Kutkal Gubilik der ki, insan akılla yükselir, bilgiyle büyür ve her ikisiyle itibar görür. Atatürk'ün kitapları. Atatürk, Türkçülüğü esas hatlarıyla bilen bir devlet adamıydı. Anıtkabir Müzesi'nde Atatürk'ün okuduğu kitaplar bölümü var. Bu kitaplardan biri Gagavuzların İstoryası, yani Gagavuzların tarihi eseri. Atatürk bu kitabı satırların altını çizerek sayfa yanlarına notlar alarak okudu. Kitabın yazarına çalışmasını öven bir mektup ve şift gönderdi. O yazar Mihail Çakır, 1861-1938 idi. Gagavuz Gökoğuz Türküydü. Göçebe ataları Osmanlı yönetimindeki, bugün Moldova sınırları içinde yer alan Besarabya'ya yerleşmişti. Çuvaşlar, Yakutlar, Kumanlar, Peçenekler, Karamanlar gibi Gagavuzlar da Hristiyan Türktü. Mihail Çakır Ortodoks Hristiyan idi, üstelik papazdı, sadece din adamı değildi. Rus işgali döneminde Besarabya'da Gagavuzların ana dillerini ve milli kimliklerini kaybetmemeleri için çabaladı. İlk Türkçe alfabeyi hazırladı, köy köy dolaşıp çocuklara Türkçe okuma yazma öğretti. Türkçe Halkın Sesi gazetesini çıkardı, Gagavuzlar kimdir diye kitaplar yazdı. Gagavuzlar Kumanların, yani Uzların, Oğuzların evlatlarıdır. Dili hakikat Türk dilinin soyundandır. Karamanlı Hristiyanlardan Türkçe dualar getirtti, kilisesinde okuttu, İncil'i Türkçe'ye çevirtti. Aynı dönemde Yozgatlı Türk Baba Eftim İstanbul'da müstakil Türk Ortodoks Patrikhanesini kurdu. Ziya Gökalp'ten Hamdullah Supi Tanrıöver'e, Reşit Galip'ten Hasan Ali Yücel'e aydınlar Türkçe için mücadele verdiler. Bir dönem Türk-İslam sentezi savunucusu felsefeci Dücane Cündioğlu, Ara Sokakların Tarihi kitabında şöyle yazdı. Gençliğimde birçok yaşıtım gibi benim de ismini duyduğum, fakat eserini okumadığım, hatta kendisini hiç tanımadığım kötülerim vardı. Öyle kötülerdi, o kadar kötülerdi ki kim için kötü olduklarını bilmeye ihtiyaç bile duymamıştım. Düşünsel dünyası Soğuk Savaş döneminde oluşan Erdoğan'ın Türkçü değilim sözünü bu bağlamda değerlendirmek gerekiyor. Erdoğan ne Hamdullah Supi'yi ne de Doktor Reşit Galip'i tanıyor. Erdoğan'ın tanımadığı kötüleri var sadece. Şurası gerçek ki Türkçülük kavramının içi özellikle Soğuk Savaş döneminde ABD emperyalizmi tarafından boşaltıldı. Türkçüler MHP'den bile kovuldu. Birbirlerine yoldaş diyen Türkçüler ile sosyalistler birbirine düşman edildi. Türkçülük emperyalizm tarafından diriltilen siyasal İslamcılık ile ılımlı İslamcılığın gölgesine sokuldu. Türk-İslam sentezi ortaya çıkarıldı. Sanki başka inançlarda Türk yoktu. Dipnot. Gagavuz Türk'ü Hristiyandır. Yunanistan'daki Karaman Türk'ü de Hristiyandır. Karaim ya da Hazar Türk'ü Yahudidir. Altaylar Tengricidir. Saha Yakut Türkleri Şaman inancına mensuptur. Uygur Türk'ünün kimi Budist'tir. Azerbaycan ve İran'da yaşayan Türkler Şii'dir. Anadolu Türkmeni Alevi'dir. Erdoğan bu politik iklimin ürünü. Bu nedenle gittiği Moldova'daki Gagavuz Özerk Cumhuriyeti'ni ziyaret edip şöyle dedi. Hediye olarak 2 adet Toma'yı buraya getirmiş olduk. Papaz Mihail Çakır yaşasa ne derdi? Türkçülük dün böyle değildi, içini boşalttılar. Toparlarsam. İşin özünde alfabe değişimi, matbaanın hayata girmesi, öğrenimin yaygınlaşması gibi nedenlerden dolayı tarihsel bir zorunluluktu. Bugün hala Arapça nostaljisi yaşamak isteyenlere ev ödevi vereyim. Arapçanın tarihi nedir? Kur'an-ı Kerim'in yazıldığı Arap Cezm yazısının kökü Arami, Süryanice ve İbranice'ye mi dayanır? Hazreti Muhammed döneminde konuşulan Arapça bugün kullanılmakta mıdır? Neyi yazayım hiç bilmiyorlar. Evrime inanan Müslümanlar. Gerçek İslam'ın en büyük düşmanı cehalet 21. yüzyılda hurafe, okul müfredatından evrim teorisini kaldırttı. Oysa 10. yüzyıl Yer Basra, El Makdisi, El Zencani, El Mihrecani, El Avli ve Zeyd bin Zufa adlı Müslüman alimler İhvan-ı Safa topluluğunu kurdu. Charles Darwin ile aralarındaki paralellik Batı'da ancak 1878'de kuruldu. İslam düşüncesindeki evrim teorisi üzerine çalışma yapan Profesör Friedrich H. Dieter Ricci, Darwin'in fikirleriyle İhvan-ı Safa arasındaki benzerliğe dikkat çekti. İhvan-ı Safa genel olarak evrim konusunda şunu söylüyordu. İnsan evrimleşir. Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e gelinceye kadar Allah'ın insanlığa çok sayıda peygamber ve din göndermesinin ana sebebi insanlığın hem sosyal hem de psikolojik evrimini sağlamaktı. Her gelen yeni din bir önceki dönemin sosyal yaşantı ve düşünceleriyle ilgili olan sistemi ya tamamen ya da kısmen değiştirdi. İhvan-ı Safa'ya göre Allah evrime inanıyordu. Kuşkusuz evrim sürecekti. İhvan-ı Safa'ya göre yeni bir din ve yeni bir peygamber gelmeyecekti. Hazreti Muhammed'in mirasçıları olarak hikmet sahibi, imam, veli ve alimler kutsal görevi devam ettirecekti. Muhammed Abduh'tan Erdoğan'ın okuduğunu iddia ettiği Ömer Nasuhi Bilben'e kadar kimi Müslüman düşünürler bu görüşteydi. İhvan-ı Safa İslam aleminde yalnız değildi. İşte bir başka alim. 1000 yıl önce yaşadı, aslen Türk, Biruni. Matematik, fizik, astronomi, eczacılık gibi alanlarda 180 eser kaleme aldı. Dipnot, Asarül Bakire adlı eserinde Sezar'ın doğuşunu bir minyatürle gösterdi. Bu doğum minyatürü Sezar'ın adından dolayı Sezaryen teriminin doğmasına neden oldu. Biruni de bu doğuma Sezaryen adını vermişti. Biruni büyük canlı grupları alem arasındaki evrimsel geçişleri merak etti. Kainatın oluşumunu evrimci bir yaklaşımla izah etti. Canlıların suni seçim yoluyla evrimleştiğini ileri sürdü ve buna tabiat ekonomisi adını verdi. Doğada her şeyin üremesi, çoğalması ve evrimi belirli bir ölçüye, dengeye göre olmaktaydı. Doğada bir ekonomi vardı. Başıboşluk, israf yoktu. Yok olacak ağaçların yok olmasına doğa karar verir ve böylece yeni canlıya yer açardı. Charles Darwin'in dağın tepesinde bulduğu bir deniz canlısının fosili nasıl şaşırtmış ise Biruni de Hindistan'la ilgili şunu anlattı. Hindistan'da toprağı kazarken ne kadar derine inerseniz inin, çıkan taşların hep yuvarlaklaşmış olduğuna dikkat etmişseniz, Hindistan'ın bir zamanlar deniz olduğu ve yavaş yavaş ırmaklarının alüvyonlarla dolarak kara halini aldığı sonucuna varırsınız. Biruni'ye göre dünyadaki jeolojik değişme süreklidir. İslam dünyasında suni seçim yoluyla evrimden bahseden ilk kişi Biruni'ydi. Bir bahçıvanın yetiştirdiği domateslerden iyi türleri ayıklayarak gelecek mevsimde onların tohumlarını ekmesi, bu domateslerin bir çeşit suni seçim yoluyla evrimleşmesiydi. Biruni'ye göre ilk ana canlı türleri Allah'ın yaratma fiilinin bir gereği olarak uygun şartlar oluşunca evrimleşerek gelişmişlerdi. Ana türler kendi içinde zamanla çeşitli dallara ayrılarak gelişmekteydi. 1000 yıl önce yazdı bunları Biruni. Sadece İhvan-ı Safa değil, sadece Biruni değil. Filozof David Hume başta olmak üzere Batı düşüncesini etkilemiş, İbni Tufeil'in yaşamın kaynağı ile ilgili yazdıkları birçok modern biyolojik görüşün temelini oluşturdu. Örneğin, hayatın başlangıcını doğada çok bulunan bazı madde ve gazların kimyasal bileşiminin evrimleşmesiyle açıklamaya çalışan kimyasal evrim teorisi ile İbni Tufeil'in görüşleri benzerdi. Bugün İbni Tufeil, J.B.S. Haldane, Frobisher, John Keosian, Henry Fairfield Osborne, Teilhard de Chardin gibi bilim adamlarının öncüsü sayılıyor. Ya El-Cahiz? Kitabul Hayvan adlı kitabında ilk defa hayvan psikolojisi ve sosyolojisinden bahsetti. Hayvanlar alemi üzerine birçok gözlem yaptı. Hayvanların coğrafi bölgelere göre birbirinden farklılıklar gösterdiğini tespit etti. Bunların sebeplerini açıklayan El-Cahiz ilk defa genel biyolojik evrim teorisini de temellendirdi. El-Cahiz Darwin'in öncüsüydü. Nazzam, İbni Miskeveh, İbni Sina, İbni Haldun, bu İslam düşünürlerinin her biri değişik görüşlere sahip olsa da büyük canlı grupları arasındaki evrimsel geçişler konusuna kafa yordu, kalem oynattılar. Bunlardan sonra İslam karanlığa gömüldü. Bugün yaşanılanlar bunun sonucu. İnancımızı yaşayamıyoruz diyerek iktidara oturanlar da İslam'ı siyasete araç yaptı. Bu nedenle müfredattan evrim teorisini çıkarıyorlar. Aslında korktukları şüphe, soru, çocuklar akılla değil nakilcilik ile yetişsin istiyorlar. Bu yazdıklarımı bir ülke yaşadı. Size çarpıcı bir tarihsel gerçeği anlatmalıyım. Çıkarılacak çok ders var. Japonlar neler yaptı? Başa dönüp dil ve alfabe konusunda karşılaştırmalı tarih yaparak ne derece geri bırakıldığımızı göstermeliyim. Alfabe neye yol açar? Kore Joseon Krallığı 1392-1897 yılları arasında var oldu. Büyük Sejong 1397 ile 1450 bu hanedanın 4. kralı. Onu ölümsüz kılan 1443 yılında yaptığı icraattı. Koreliler 15. yüzyıla kadar Çin yazı sistemini kullandılar. Ama bu sistemin öğrenilmesi zor olduğundan insanlar okuyup yazma konusunda güçlükler yaşıyordu. Okumak yalnızca öğrenmek için kaynak ve zaman bulan varlıklı ailelerin yaptığı bir işti. Halk on binlerce Çince yazı karakterini öğrenemiyordu. Çin alfabesi yoktur. Kendilerine has anlama ve sese sahip olan bir nevi resimlerden oluşan karakterler vardır. Öğrenilmesi zor olduğundan Çin devriminden hemen sonra Mao Zedong okuma yazma oranını arttırmak için basitleştirilmiş Çince alfabeyi ortaya çıkardı. Kore'ye döneyim. Kral Sejong bilim insanlarından yeni bir alfabe yapmalarını istedi. Bir yıl sonra tamamlanan alfabeye Hangül adı verildi. Bu alfabeyle ilk olarak Hun Min Konyum yani halka doğruları öğreten ses adlı kitap çıkarılarak 14 ünsüz 10 ünlüden oluşan alfabe yani Hangul Korelilere tanıtıldı. Çin'de ortaya çıkan Konfüçyusçu dini geleneğe sahip Koreli zengin elitler uzun yıllar yeni alfabeyi aşağıladı. Yeni öğrenim sistemine muhalif oldu. Zaman kimi haklı çıkardı? Bugün Kuzey Kore ve Güney Kore Hangul alfabesi kullanıyor. Kimse alfabe tartışması yapmıyor. Japonya'da dil tartışmaları ise laiklikten bağımsız değildi. Türkiye'de son dönemde sık karşılaştığımız moda bir söylem var. Dinsel öğelere ağırlık veren bu söylemin hedefinde laiklik var. Laikliği salt bize özgüymüş gibi Kemalist devrimin icadı gösterip takdir ederek Japonya örneğini verirler. Geleneklerini hiç değiştirmeden Batı medeniyetinin sadece kendilerine yarayan tekniğini aldılar. Bizde türban yasak ama Japon kadınları hala kimono giyiyor. Gerçekten öyle mi? Yoksa bu bir saptırma mı ya da bilgi yetersiz mi? 1. Japonya ulus devlettir. 2. Japonya laiktir. İnsanoğlunun nesnel olguları değil, inanmak istediklerini kabul etmeye meyyal olduğu bir gerçek. Bizim insanımızın Japonya üstüne bilgileri büyük ölçüde şehir efsanelerine dayanıyor. Japonlar pek anlaşılmadıklarını şu cümleyle ifade ederler. Japonya balinaya benzer, denizde yaşar ama balık değildir, balığa benzer ama memelidir. Japonları bu hale getiren, anlaşılmaz kılan bir asırdır sürdürdükleri hızlı uygarlaşma serüvenleridir. Geliniz Japonya'nın bu süreçteki din-devlet ilişkilerine göz atalım. Laiklik toplumsal yaşamın nasıl nirengi noktası oldu, laik hukuk düzeni nasıl kuruldu, Türkiye Cumhuriyeti'nden bambaşka bir model miydi bu? Hepsine bakalım. Japon yasasında madde 20, herkesin inanç özgürlüğü vardır. Hiçbir dinsel kurum devletten ayrıcalıklı muamele göremez ve siyasi yetki kullanamaz. Hiçbir kimse dinsel törenlerde, etkinliklerde ve gösterilerde yer almaya zorlanamaz. Devlet ve organları dinsel eğitimin ya da diğer dinsel etkinliklerin dışında kalacaktır. Madde 89. Kamuya ait bulunan para ya da mülk herhangi bir dinsel kurum ya da örgütün çıkarı ya da desteklenmesi için ya da kamu denetiminde olmayan hiçbir eğitim ya da yardım faaliyeti için harcanamaz, tahsis edilemez. Her fırsatta Japonya örneğini veren muhafazakar çevreler Japonların bu iki anayasa maddesini kabul ediyorlar mı? Varlar mı Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracak açılıma? Varlar mı zorunlu din derslerine son verecek açılıma? Varlar mı okul müfredatında dinsel öğelerin bulunmamasını sağlayacak açılıma? Varlar mı dinin devlet çatısı altına sokulmasına karşı çıkacak bir açılıma? Soru yanıttır. Gelenek ve göreneklerini bırakmadan Batı'dan sadece tekniği alarak çağdaş bir ülke olmayı başaran Japonya söylemi nasıl doğdu? Gelenek ve görenekten ne kastediliyor? Eğer Japonya örneği verilmek isteniyorsa bu Japonya'nın hiç tanınmadığı anlamına geliyor. Mesele kimono giymek ise bu yerel kıyafet artık sadece düğünlerde, derneklerde giyiliyor. Tıpkı bizim Anadolu'daki yerel kıyafetlerin düğünlerde giyilmesi gibi. Ayrıca çağdaşlaşma kılık kıyafete indirgenebilir mi? Maalesef hep böyle bir hata yapılıyor. Diyelim ki öyle olsun. Japon gelenek ve göreneklerinin değişmediğini kim iddia ediyor? Yazayım. 19. yüzyılda feodal Tokugawa rejimini yıkayan Meiji devriminin ne yaptığı biliniyor mu? Bu devrim neden kendine uygarlık aydınlanma yani Bunmei Kaika sloganını seçti? Sınıfsal sembol olan giysi ve saç şekli konusuna 1871'de özgürlükler getirildi. Evli kadınların kaşlarını tıraş etme ve dişlerini siyah boyama zorunluluğu kaldırıldı. Samuray tipi saç biçimi yasaklandı. Memurlara, askerlere batılı giyim tarzı şart koşuldu. Kimono reform geçirdi. Japonlar balolarda, eğlence kulüplerinde dans etmeye başladı. Batı usulü takvime geçildi. Harf devrimiyle Çin harfleri Japonlaştırıldı. Abdülreşit İbrahim bir seyyah idi. Kimine göre ise teşkilat-ı mahsusa ajanı, kimine göre ise Rusya'daki Müslümanları ayaklandırmayı amaçlayan Japonya'nın casusuydu. Rusya Sibirya doğumluydu. Rusların Müslümanlara yaptıklarını hiç affetmedi. Zaten bu nedenle Osmanlı'ya sığındı. Japonların Rusya'ya karşı mücadelesine destek için defalarca bu ülkeye gidip geldi. Bir dönüşünde izlenimlerini Basiret gazetesinde yazdı. Ona göre Müslümanlığın emrettiği ne kadar iyi huy varsa Japonlarda hepsi vardı. İnsanlığın bütün feyizli ruhu Buda şekline bürünmüş de orada kendini göstermişti. Japonlar ahlaklarını bozmadan Garp medeniyetini almış ve diğer maskaralıkların ülkelerine girmesine izin vermemişlerdi. Bu çocuksu değerlendirmeler İttihatçıları bile etkiledi. Osmanlı münevverlerinde Japonya hayranlığı belirdi. Meiji reformu Tanzimat Fermanı'ndan 30 yıl sonra gerçekleşti. Japonya hızla gelişti. Öyle ki 1895'te Çin'i ve 1905'te Rusya'yı yendi. Rusya'yı mağlup etmesi Osmanlı'da Japonya'ya karşı bir sempati doğurdu. Örneğin Halide Edip adı var oğluna Rusları yenen Japon Deniz Kuvvetleri Komutanı Togo'nun ismini verdi. İkinci Abdülhamit'in Japonya hayranlığı malum. Yakın ilişki kurmak için Ertuğrul Fırkateyn'ini gönderdi. Bugün bile sürdürülen tartışmalarda hala Abdülreşit İbrahim'in söyledikleri temel alınıyor. Kimse de bu ne kadar doğrudur demiyor. Halbuki Japonya çağdaş medeniyete ulaşabilmek için tepeden inmeci kamusal davranış kurallarını elzem görüp geleneğini ve göreneğini yıktı. 14. Ayrımın sonu. Sayfa 119.